9. ayrım, sayfa 74. İblisi öldür, Timur Soykan. Olay yerine giden sokağa saptığımızda kara saplandık. Arabayı yolun ortasında bırakıp Bataçık'a 15 dakika yürüdükten sonra muhtarın gece kondusunun önündeydik. Güvenlik şeridi tamamen kara gömülmüştü. Kırık pencerelerden rahmetlilerin evine kar doluyordu. Ben onların fukara, ıslak eşyalarının acıklı haline bakarken Levent burayı gören evleri sayıyordu. Çok üşümüştüm. Genç komiseri buraya tek başına göndermediğime pişmandım. 8-9 eve girdik. Hepsinde doğal gaz bağlıydı ama kombiler kapalıydı. Hükümetin bedava dağıttığı kömürlerle sobalar yakılmıştı. Bütün evlerde hemen sobanın yanına bir sandalye isteyip oturuyor ve ikram ettikleri çayı içerken Levent'in sorgusunu dinliyordum. Cep telefonuyla kayıt yapan hiç kimseyi bulamamıştık ama hiç sormadan üçüncü silah sesinin ilk ikisinden bir ayrı sonra geldiğini söyleyen üç kişi çıkmıştı. Bir tanesine zaten özel timin keskin nişancısı mevzilenmişti. Sıcaktan soğuğa çıkmaktan perişan olmuştum. Hava kararıyordu, gitmeyi emredecek yani Levent olayı yaşandığı evin çaprazında boş arazinin kenarındaki sıvasız dört katlı gece konduyu gösterdi. Buradan da kimse kayıt yapmadıysa yoktur dedi. İlk iki katta oturan kimse yoktu. Üçüncü katın kapısını suratı sivilce dolu 16-17 yaşlarında bir çocuk açtı. Levent polis olduğumuzu söylediğinde gözleri ağzı korkuyla açılıp baba diye bağırdı. Babası gür kaşları alnının yarısını kaplayan iri yarı şişman bir adamdı. Özenle şekil verilmiş bıyıkları çenesinin iki yanına sarkıyordu. Sivilceli velet polis olduğumuzu söylediğinde telaşa kapılıp ''Aferin buyurun, buyurun, buyurun, başımız üzerine'' diye içeri davet etti. Girişte içinde uluyan kurt ve üç hilal olan saat siyasi kimliğini gösteriyordu. Sobanın gürül gürül yandığı salona girerken karısına ''Çabuk çay getir'' diye bağırıyor. Sonra sesi bir anda yumuşayıp ''Aferin aç mısınız? Hemen bir sofra hazırlayalım'' diyordu. Ses tonunda hürmetle devletin emrinde olduğunu anlattıktan sonra gözlerini üzerime dikti. Hiç halim yoktu, Levent'i işaret ettim. Komiser adamdan hiç hoşlanmadığını gizlemiyordu. Olay güne evde olup olmadıklarını sordu, hepsinin evde olduğu yanıtını alınca karısının oğlunun da gelmesini söyledi. Beyaz yazmalı karısı çayları bıraktıktan sonra baba, anne ve oğul üçlü koltuğa oturdular. Komiser silah sesleri konusuna girdi. Üçüncü silah sesinin farkında değildiler. Cep telefonuyla kayıt yaptınız mı diye sorduğunda ülkücü herif hayır dedi. Ama oğlanın sivilce dolu suratı kızarmıştı. Levent bunu fark edip sen çektin mi diye sordu. Biraz kıt zekalı görünüyordu çocukcağız. Boynunu büküp sustu. Babası çektin mi lan diye bağırınca evet anlamında başını salladı. Ülkücü herif bize karşı mahcubiyetini oğluna eziyet ederek sergiledi. Kafasına bir tokat vurup ''Sen devletten ne geziyorsun lan? Biz seni böyle mi yetiştirdik?'' diye bağırdı. Çocuk elleri titreyerek tuşlarına bastığı cep telefonunda görüntüyü zar zor buldu ve babasına uzattı. Telefonu Muzaffer Kumandan edasıyla Levent'e teslim etti oğlundan utanan adam. Levent sandalyesini yanıma çekip akıllı telefonun ekranını ikimizin de göreceği açıyla ayarladı. Üzerinize afiyet, benim gözlerde kendimi bildim bileli yakını görme problemi var. Son 3-5 yıldır iyice arttı. Gözlükleri takıp görüntünün net olduğu uzaklığı ayarladıktan sonra oynat dedim. Komiser 5 dakikalık bir kayıt olduğunu söyleyip tuşa bastı. Bir sokak lambasının sarı ışığı tam rehinelerin tutulduğu evin üzerine düşüyordu. Karanlıkta kalan kısımlarda sadece gölgeler koşuşturuyordu. Sivilceli ergen sıkılıp telefonunun kamerasını boş araziye çevirdiğinde orada mevzilenmiş polisleri zar zor seçebildim. Kamerayı arsanın sonundaki alt sokağa doğru tuttuğunda sokak lambasının altına park eden cipin farları söndü. Lüks araç ilgisini çekmişti veleden. Ben ise böyle bir cipin gecenin bu saatinde bu varoşta ne iş olduğunu merak etmiştim. Ne yalan söyleyeyim, artık yorulmuştum. Kırıklık da yine peydahlanmıştı. Cipten inen takım elbiseli sıska adama kafa yoracak halim yoktu. Kamera hızla eve dönünce yine dikkat kesildim. Pencerenin iki yanında iki özel timci mevzileniyordu. Müzakereci ve psikolog kız yavaş adımlarla eve yaklaştı. Camları kırık pencerenin ardındaki perde aralanınca belli belirsiz Abdurrahman Ercan göründü. Aynı psikolog kızın anlattığı gibi adam hemen perdeyi kapatıp geri kaçmıştı. Özel timcileri gördüğüne şüphe yoktu. Müzakereci hızlı adımlarla uzaklaşırken psikolog arkasında kalmıştı ve küçük adımlarından şokta olduğu anlaşılıyordu. Genç kızın sözlerinin değeri benim için bir kat artmıştı. Doğruyu söyleyip söylemediğini bilemezdim ama şüphesinin o an oluştuğunu anlamak için bu görüntü yeterdi. Özel timciler de geri çekildikten sonra görüntü sonlanıyordu. Levent iki tuşa basıp sonraki kaydı oynattı. Tam operasyonun başladığı andı. Pencerenin iki yanında özel timci polisler mevzilenmişti. Kapının kırılmasının gürültüsü, teslim ol bağırışları bile duyuluyordu. Evin içinde bir ışık parladıktan sonra kurşun sesi gelmişti. O sırada ikinci kez evin kapalı perdelerinin arasından ışık saçılmış, iki özel timci tüfeklerinin namlularını demir parmaklıkların arasından eve sokuyordu. Geri çekildiklerinde işin bittiği belliydi, yine de telaş yoktu, karanlıkta bekleyiş uzuyordu. Ambulans, ambulans bağırışları tekrarlanırken mavi bir ışık gecekonduların duvarlarında dönmeye başladı. Sireni kapalı ambulans sadece ışık saçtığı bir telaşla evin önüne yaklaşırken bütün soruların yanıtı aydınlık parlayıp söndü, kurşun sesi duyuldu. Ambulans evin önünde durup sıhhiyeciler sedyeyi indirirken özel timciler gecekondudan çıkıyordu. Levent görüntü kaydını geriye alıp tekrar oynattı. Üçüncü kurşun bir dakika sonra sıkılmıştı, artık hiç şüphe yoktu. Sadece özel timciler değil, müzakereci, Erkan müdür, savcı da ya yalan söylemiş ya da gerçekten büyük bir dikkatsizlikle üçüncü kurşun sesini kaçırmışlardı. Gerçeği ilk psikolog kızdan öğrenmiştik ve bu onun büyük ithamlarını inanılır kılıyordu. Levent'in hırçın suratında aynı düşünceleri okuyabiliyordu. Telefonunu alacağımızı söylediğimize ergen ağlamaklı baktı. Devlet için gerekirse canını vereceğini söyleyerek şovlar yapan babasına biz kapıdan çıkarken telefonu ne zaman nasıl alırız diye sormuştu. O kar kıyamette arabaya yürürken özel timdeki gencecik polisleri düşünüyordum. Levent arabayı saplandığı kardan kurtarmak için manevralar yaparken bu lanet dosyayı toprağın dibine gömmek istiyordu. Bir an önce Necmi Hanım'la konuşmalıydım. Ne yapacağıma bu dünyada sadece o hakkaniyetli bir yanıt verebilirdi. Evin önünde arabadan inerken komiser, "Tekrar ifadelerini alacak mıyız?" diye sordu. Artık gerek yoktu, zaten yalanlarını yakalamıştık. Eve girdiğimde Levent için de bir tabak vardı masada. O gelmediği için dertlenmişti Necmi Hanım. Allah bilir ne zamandır ev yemeği yememişti çocuk. Nasıl da iştahlı yedi dedi. Taze fasulyenin suyuna ekmeği banarken bu çocukları harcamaya değer mi diye sordum. Nezih'ten, ikizlerinden, başörtülü eşinden ve özel timdeki diğer çocuklardan bahsettim. Hanım normalde ölçer biçer, uzun uzun düşünür, ondan sonra fikrini söyler. Ama bu kez ne sahabelerden hikayelerle başladı söze ne de duraksadı. Fikrini konuşmaya susamışçasına hemen söyledi. ''Ya o anasız babasız kalan bebek ne olacak?'' diye çıkıştı. Hep melek gibi sakin, sesi duru kadın bu kez hırçındı. Laflarının geçmişteki günahlarımıza gittiğinin farkındaydı konuşurken. ''Benim kanun adamı olduğumu, adaleti sağlamak için devletin bize bir ömür ekmek parası verdiğini, hakkaniyetin ibadet olduğunu söyledi.'' Sesi yumuşadığında sıranın tövbeye geldiğini anlamıştım. Gözleri pişmanlıkları ıstırabıyla ıslanırken Allah'tan af diledi ve devam etti. Bin dereden su getirip bin yıldır kafa yormuş Adem'in evlatları, devletten de insanı korumak lazım demişler. Biz kendimizi devlet sanıp adaletsizliği mazur gördük. Şimdi kimsesiz diye bir garibanın hakkını ahirete bırakırsak tövbelerimiz sahi midir? Yine diriliyor şerefsiz, nefesi hızlandı, soğuktan titriyor. Ben de ondan farksızım. Ayaklarım donuyor, soğuktan canım yanıyor. Dün akşam komiserin defalarca anlattığı ama aklımın almadığı akıllı telefonun ekranındaki saate bakıyorum. Az kaldı artık. Birazdan kapının ardındaki koridor polislerle dolacak. Radyomdan benim 43 yıllık polis Yusuf Demir'in zanlısı olduğu olayın canlı kanlı haberini dinleyeceğim. Zavallı mağdur, bu geberesice fare olacak. Dördüncü bölüm. Levent Gündüz. Hayatın olağan akışına aykırı. Bir araba geliyor. Dışarıda yakalandık, iyi mi? Tetikte olmakta fayda var. Namlu'da tetikte buz kesmiş. Sıksam sanki kurşun fırlamayacak. Ulan bu hurda Şahin ile gelmez herhalde lavuklar. Kontrol için mi gönderler acaba? Değil herhalde. Şoförün yanında kucağında çocuk olan bir kadın var. Arabayı kullanan herifte de işkillenecek bir hal yok. Kar lastiği takmamış, yapışmış direksiyona, sadece yola bakıyor. Sanki araba kaysa direksiyondan çekip dizginleyecek. Yüzüme bile bakmadılar. Burası yazın geldiğimde de böyle ıssızdı. Bizim köydeki meydana benzediği için çok sevmiştim. Çınar ağacı, çeşme, Arnavut kaldırımı yerler çocukluğumu anımsatıyor. Tatilde memlekete gittiğimizde babam, dedem, ben meydandaki kahvede oturmuştuk. Köylüler dedeme, polis babama hürmet etmek için sıraya girmişti. Ben zaten babamın tabancasını gördüğüm günden beri polis olmanın hayalini kuruyordum. Çok yakışıklı, oturaklı bir adamdı babam. Annemi çok çirkin hatırlıyorum ama belki öyle değildi. Biraz önce geçen arabadaki kadın da annem kadar çirkindi. Acaba onları kontrol için mi gönderdiler? Bilmiyorum. Artık bütün saçma şüphelerin bir mantığı olabileceğine inandım bu yaşadıklarımızdan sonra. Neyse. Ergen'in kamera kaydını izleyip üçüncü kurşunun bir dakika sonra sıkıldığından emin olduğumuz gündü. Yusuf müdürü evinin önüne getirdim. Arabadan inerken gel yemek yiyelim sonra gidersin dedi. Neden bilmem, galiba sırf yabaniliğimden işim var, ben gideyim dedim. Canı sağ olsun müdür halen beni terbiye etmeye çalışıyordu. Israr etmedi. Kar kıyamet içinde arabayı kullanırken o sıcak evde olmak istediğimi kendime itiraf ettim. Etmez olaydım. Yetimliğimin bütün efkarı çöktü üzerime. Aileye hasret büyümüştüm. Bir önceki gece konuk olduğum ev bana büyük yoksunluğumu göstermişti. Birkaç saniye sonra anneme duyduğum nefretle acıklı halimden kurtuldum. Yolda bir ATM'nin önünde durup maaştan kalanın hepsini çektim. Arabayı evin önüne bırakıp kendimi batakhaneye attım. Nedense barbuta takmıştım. Üç şişe biradan sonra sarhoş değildim ama büyük oynamak istiyordum. Bütün parayı ortaya atınca uğultu sustu, bir sessizlik çöktü mekana. Her kuruşuna değerdi. Zarları 31 çeker gibi salladım. Kazanmak umurumda bile değildi kemikleri savururken. Beyaz küplerin üzerindeki siyah noktalar döndü, durdu. Yabancılar etrafımı sarınca kazandığımı anladım. Suratı façalı mekan sahibi kafasını eğip zaferime onay verdi. Parayı cebime doldururken poker oynamaya niyetlenmiştim. Masaya oturur oturmaz karşımdaki sıskanın yılışık hallerine ifrit oldum. Artist herif viski içiyor, serçe parmağındaki yüzükle masaya vurup pas geçiyordu. Yüzüğü masaya vurmamasını iki kez söyledim ama gözlerimin içine bakıp inadına devam etti. Sadece bira şişesini kafasına indirdiğimi hatırlıyorum. Elimden zor aldılar göt vereni. İyi ki silahı arabada bırakmışım. İlk kez zil zurna sarhoş olmadan ve bütün paramı kaybetmeden batakhaneden çıktım. 1500 yıllık surların gölgesinde dar sokaklarda çakır keyif yürüdüm. Yatağa uzanıp karın muhteşem süslediği kırmızı mektebi bir sağa seyrettim. Bir yandan soruşturmayı düşünüyordum. Sivilceli ergenin kayıtları rehinenin katilinin polis olduğuna şüphe bırakmıyordu. Tetiği çeken polis kadını vurduktan sonra Abdurrahman'ı alnının ortasından mıhlamıştı. Özel tim ekibi bir dakika sonra Abdurrahman'ın cesedinin eline silahı tutuşturup tekrar tetiğe basmıştı. Hazırlayacağımız rapor özel timcilerin işini bitirecek, Bağcılar Emniyet Müdürü'nün yavşak savcının da başına dert olacaktı. Video kaydını telefonumda yeniden izliyordum, olayı anlamak için değil, Eda'yı görmek için. Karartıdan ibaret endamına bile bitiyordum. Aynı anlattığı gibi şaşkındı hareketleri. bir müzakereciye, bir özeltimci lavuklara bakıyordu. Çok tatlıydı. Hayallerine dalıp tahrik oldum. İyi ki kafa tam duman olmamış. Arka sokakta görünen lüks cipten fena işkillenmiştim. İçinden inen adam sokak lambasının altında net görünüyordu. Zayıf bedenine tam oturan parlak bir takım elbise giymişti. Kolları iki yana açık kabadayı edasında karanlık sokakta yürürken ergen yeniden kamerayı eve doğru çevirmişti. Sabah uyandığımda nemden sırılsıklandı saçlarım. Çapaklar sarmıştı gözlerimi, suratım yapış yapıştı. Ahşabı erimiş pencerenin kenarlarından rüzgar ıslık çalarak eve giriyor, eriyen karın damlaları içeri düşüyordu. Yataktan çıktığımda ıslak soğuk içime işledi. Evden zor attım kendimi. Cebimdeki paraları fark edince dün akşam kumarda kazandığımı hatırladım. Yeni kıyafetler alıp hamama gittim. Sıcağa susamıştım. Üzerime çöken tonlarca kir buharlaştı. Soruşturmadaki hayatın normal akışına aykırı iddianamelerde böyle derler, ithamlara kafa yoruyordum. Hamamdan çıkıp arabaya yürürken bedenim hafiflemişti. Surların içinden açılan bin yıllık kemerden yola saptığımda bir minibüs kornaya köküne kadar basıp dibimde durdu. Minibüsçünün dudaklarındaki ana avrat küfürleri okumuştum. El frenini çekerken kendimi dizginlemeye çalıştığımı hayal meyal hatırlıyorum. Minibüsçünün kapısını açışım ve onu aşağı çekmem de çok bulanık. Kendime geldiğimde herif kocaman açılmış gözleriyle vurmamam için yalvarıyordu. Hiçbir şey söylemeden bıraktım. Müstakbel kurbanım canavliyle kaçıp minibüsüne binip gitti. Meraklar küçük adımlarla uzaklaşırken Haliç kıyısında trafik yeniden akıyordu. Sonuma yaklaştığımı biliyor, bundan haz alıyordum. Ya katil olacak ya da çetin bir ceviz canımı alacaktı. Bir bahis olsa kırkıma varmadan öleceğime bütün paramı basardım. Tam söylediği saatte Yusuf müdürün evine vardım, telefonla aradım. Müdür Necmi Ana'nın eve çağırdığını söyleyip kapattı. Gerilmiş, hatta öfkelenmiştim. Belki bana acıdığını bildiğim içindi. Belki de iyi biri olmanın sorumluluğunu yüklüyordu üzerime. Aslında biliyorum, benim kendime acımama neden olduğu içindi. Evin kapısına geldiğimde yabaniliğim üzerimdeydi. Aslında biraz da heyecanlıydım. Necmi Ana ayağına terlik giy diye emrettikten sonra elini uzatıp öptürdü. Yumruğumdaki yaralara dikkatli bakıp endişeyle içini çekmiş ama bir şey sormamıştı. Beni yine mutfakta biraz çalıştırdı. Masaya oturduğumda rahatlamıştım. Yusuf müdür koltuğuna kurulmuş gazete okuyordu. Nur yüzlü kadın torunlarının birazdan geleceğini söyleyip masaya onların tabak çatallarını koyarken ''Olayın görüntüsünü bulmuşsunuz. Üçüncü silah sesi sonra geliyormuş.'' dedi. Yaşlı ev hanımının hafiye hallerine hala alışamamıştım. Muhakeme yeteneğine önceki gün hayran olmuştum. İkimiz de aynı şüphelerin üzerinde duruyorduk. Görüntülerde psikolog kızın iddialarını destekleyecek şeyler olduğunu söyledim. Arka sokağa park eden lüks cip ve içinden çıkan garip adamın beni işkillendirdiğini anlattım. Necmi Ana da bunu dikkate değer bulmuştu. O kadar kıyamette o fakir sokakta lüks cipin ne işi olur ki dedi. Çevredeki mobeseleri inceleyip cipin plakasını oradan da kime ait olduğunu öğrenmemizin iyi olacağını anlatırken ben ağzım açık dinliyordum. Yusuf müdüre baktığımda gözleri gazetede bıyık altından gülüyordu. O sırada kapı çaldı. İkiz torunları büyük bir gürültüyle eve daldılar. Beni görünce birkaç saniye duraksadılar, sonra koşuşturmaları devam etti. Oğulları Fatih'le o gün tanıştık. Parmaklarının ucuyla tokalaşan ana kuzusu tiplerdendi. Garip, tutuk bir hali vardı. Acelesi olduğunu söyleyip hemen gitti. Evdeki yabancıdan kaçtığı belliydi. Hafiye nine torunlarını masaya oturtmaya uğraşırken ben tabak, çatal ve bardağımı kaldırmış bulaşık makinesine yerleştirmiştim. ''Bak gözüme girdin, seni ben evlendireceğim.'' dedi. Birinin iyiliğimi düşünmesinin nasıl bir his olduğunu unutmuştum. Şefkate hasret kaldığını insan kolay kabullenemez. Ne yapacağımı bilemedim. Yemek önlüklerini takarken torunlarıyla tanıştırdı. Kumral olan Muhammed siyah saçlı Yusuf'tu. İkisinin de çok güzel kocaman gözleri vardı. Yusuf'un kirpikleri çok uzundu. Dikkatle bana bakıp muhteşem sevimli sesiyle adımı sordu. Levent dediğimde ''Levent'' diye tekrarlamaya çalıştı ve kendi ismini söyledi. Benim adım Yusuf, dedemin de adı. O ninesinin uzattığı çataldaki peyniri iştahla yerken Muhammed küsmüş ağzını ısrarla açmıyordu. Necmi ana, bunlar hep böyle, görüntüde ikiz ama hiç benzemezler birbirlerine, dedi. Büyüklerle diyalog kuramam ki çocuklarla anlaşayım. 15 dakika sonra gürültü ve karmaşadan bunalmıştım. Yusuf müdür de kaçmak için sabırsızdı. Çok saygı duydum kadının elini öperek vedalaştım. Kapıya kadar uğurlarken, burası senin evin evladım, her zaman gel, dedi. Şefkat içimdeki zavallı bir duyguyu doğuruyordu. Yusuf müdür de nihayet aramızdaki mesafeyi azaltmaya başlamıştı. Yine de şımarmamdan korkuyordu. Oysa ben saygısızlık etmektense kolumu kesecek kadar babacan adama tabiydim. Her şeyden önce Necmi ana vardı. Arabadayken yine temel fıkrası anlattı. Hiç komik değildi, hatta saçmaydı. Göz ucuyla keyifli sırıttığını görüyordum. Çocuk gibiydi. Bana bakıyor, belli ki gülmemi bekliyordu. Gülecek bir şey yoktu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 82.